Ayrım 24.
Sahte devrimci enerji gönlemlere karşı çıkar ve önleyemediğinde de abartır onları. Hiçbir anlam taşımayan büyük kararlar için ateş doludur. Düşmanı da olsa kaba sufular gibi dış uygulamalara pek bağlıdır. İyi bir eylem yapmaktan çok tepesinde 100 tane kızıl bere kullanmayı daha fazla sever. Zikreden Ernest Hamel, cilt 3 sayfa 25. Aynı güzel deyimle şunu da söylüyor. Demokrat baronlar Marquis de Koblenz'in kardeşidirler ve kimi zaman kızıl bereler kızıl topuklara düşünüldüğünden daha yakındır. Ne yazık, demokrat baronların soyu tükenmedi. Onların yüzündeki maskeyi indirecek Robespierre de yok artık. Parlamenter rejimin eğri yanlarını bilen Robespierre, bunları önlemek için etkin çareler önerir. Seçimler sık sık yapılacak. Temsilciler uzun bir aradan sonra yeniden seçilebilecek ve yürütme organının atanmasıyla bir bakanlıkta ya da başka bir yerde görev kabul edemeyecekler. Böylece vekaletlerine dayanıp bir meslek tutma yoluna sapamayacaklardır. Profesyonel politikacı demokrasinin bir yarası olarak görünüyor ona. Devrimci yönetimin görevleri aramızda zahmet isteyen ödevler olmaktan çıkıp da tutku konusu haline gelirse, cumhuriyet daha o anda kaybedilmiş demektir. Vekaletin kısa olması adına şu sağduyulu kanıta başvuruyordu ki, değerinden bugün de yitirmiş değildir. Kanun koyucuların kendi çıkarlarıyla kişisel görüşlerin halkın çıkar ve görüşleriyle en çok karıştığı bir durumda olmaları gerekir. Oysa bunun için sık sık bizzat halkın kendisi olmaları zorunludur. Kendinizi sıradan yurttaşların ya da çok geçmeden sade bir yurttaş olabilmenin güvenini taşıyan ya da yurttaşlığı sürdürme umudunu hala elinde tutan bir kimsenin yerine koyar mısınız? Zikreden Hamel, cilt 3, sayfa 324. Demokrasinin adıyla sanıyla var olması için parlamentonun yurttaşlarından ayrılmaması ve milletin üstünde politikanın profesyonel bir heyeti haline gelmemesi gerekiyor gerçekten. Milletvekilleri her yasama döneminden sonra özel yaşamlarına dönebilecek olsalardı, bir ülkeyi öylesine kemiren ve ahlakını yıkıp cesaretini kıran bu açık artırma saldırısını görebilir miydik? Robespierre bütün bildikleri, iktidarı ele geçirip orada ne pahasına olursa olsun yapışıp kalmak olan devlet adamlarından tiksiniyor. 17 Mayıs 1791'de kurucu meclis üyelerinin yeniden seçilmelerine karşı verdiği o unutulmaz söylevde şöyle haykırıyordu. Büyük meclislerin taktiği adı verilen bu yeni fen hiç sevmiyorum. Entrikadan başka bir şeye benzemiyor bu. Yasama meclislerinde yalnız gerçek ve akıl hüküm sürmeli. Koridorlarda hünerli manevralardan tiksindiği içindir ki düşmanlarının loşlukta 9 termidor darbesini hazırlamaları o denli kolay oldu. Kamu yaşamı içinde yer almış insanın ödevlerini hiç kimse onun gibi yücelikle anlatmadı. Hiç kimse de ondan daha iyi yerine getirmedi bunları. 27 Nisan 1792'de Brissot'a şöyle yanıt veriyordu. Utanç verici alkışlar toplamaktansa göğüs kabartıcı mırıldanışlara yol açmayı daha fazla sevdim çoğu kez. Reddedileceğini iyice bildiğim zaman bile gerçeğin sesini çınlatmaya bir başarı olarak baktım. Temsilciler heyetine karşı konuştuğumda bakışlarımı hep yasama meclisinin dar mihrabının ötesine taşırken amacım sesimi ulusa ve insanlığa duyurmaktı özellikle. Yurttaşların yüreklerinde o insan onuru duygusunu ve bizzat yasama meclisinin yanılgı ve düşüncesizce heveslerine karşı halkların haklarını savunan o ebedi ilkeleri durmaksızın uyandırmak istiyordu. Şunu da söylüyordu. Bir halk temsilcisinin büyüklüğü, yönetimlerin entrikalarının kışkırtıp yol açtığı ama oturmuş aklın karşı çıktığı, felaketlerin de yalanladığı anlık düşünceleri okşamak değildir. Bu büyüklük vicdanına da dayanarak boş inançların ve hiziplerin seline karşı tek başına mücadele etmektir kimi zaman. 18 Aralık 1791. Hasımları da hakkını teslim edeceklerdir bu bakımdan. Mirabu ondan söz ederken şöyle diyordu. İleriye gidecek, söylediği her şeye inanıyor. Ona Provence Postası adlı gazetesi şunu ekliyordu. Robespierre'in özgürlüğün ilkelerine hiçbir zaman karşı çıkmadığı ve aynı övgüye hak kazanabilecek öyle o kadar meclis üyesi olmadığı konusunda bütün partiler aynı düşüncede. Camille Desmoulins, Robespierre'den söz ederken haklar bildirisinin canlı yorumcusu olduğunu, Adrien Duport, kurucu mecliste bir doğal hukuk kürsüsünü aralıksız doldurduğunu, Barrer, hep ilkeler ve akıl kadar ciddi olduğunu, Dubois-Cranz, en büyük düşmanlarının bile bir an için yolundan saptığı töhmetinde bulunamadıklarını, başlarda neyse sonra da aynı olduğunu, iftiralarının, sövgülerin bile hiçbir zaman yıldıramadığını söylüyordu ondan söz ederken ve ekliyordu. Bütün bir meclise direndiğini ve onun sahibi bir insan olarak başkandan meclise düzen getirmesini isterken gördüm. Dubois-Cranz şunu da der. Robespierre bir kaya oldu. Ele geçirilmesi mümkün olmayan bir kaya. Devre uyanlar, yatıştırılıp yola getirilmiş olanlar, gurur ve dik kafalılık diyorlardı bu eğilip bükülmezliğe. Oysa halk bu ele geçirilmez kayaya bağlanıyordu. Robespierre bu düşüncelere sahip olduğu için bir partinin disiplini önünde asla eğilemezdi. Yaşadığı mutlu yıllarda parlamentoda örgütlü gruplar yoktu. Mecliste aynı sıralarda oturan montanyarlar oturumlardan önce birbirine danışmak için toplaşmıyorlardı. Sadece manevi bir bağ vardı aralarında. Robespierre kendini sorumlu hissetse de bu bağdan, vicdanı taktik ya da dostluktan daha ağır bastığında sıyrılıyordu. Girondinler, Philip Egalit'in kovulmasını istediklerinde montanyalardan ayrılıp bu can düşmanlarıyla birlikte oy kullandı. Daha kurucu meclis zamanında aşırı solda kendi yanında toplaşmış olan bir avuç demokrattan çekinmeden birçok kez ayrılmıştı. 10 Haziran 1791'de krallık ordusundan subayların görevine son verilmesi için oyunu kullandığında böyleydi. Rahiplere ve dışarıya kaçıp gitmiş olanlara karşı ilk olağanüstü kanunlara muhalefet ettiğinde böyleydi. İşte herkesin saygısını kazanıyor idiyse verdiği bu bağımsızlık ve yurttaşlık cesareti örnekleri yüzündendi. Robespierre hiçbir zaman şarlatan olmadı. Halkı ona dalkavukluk etmeyecek kadar sever. Demokrasinin mantıksal gelişmesinin belki de son aşamasında gerçekleşecek olan doğrudan yönetimin tehlikeye uğramadan bir hamlede kurulabilmesi için siyasal yeteneğinin henüz alabildiğine sınırlı olduğunu bilir. Bu arada gerçekçiliği gözden uzak tutmaz. Mümkün olanla olmayanı tanır. Açık artırmalardan korkar ve Marayla ilkelerini abartmanın değerini kaybetmenin bir yolu olduğunu görüntüleriyle tekrarlayacaktır. Demokrasi der Robespierre, halkın sürekli bir araya gelip toplandığı bütün kamu işleri hakkında bizzat karar verdiği bir yönetim değildir. Halkın 100 bin parçasının birbirinden kopuk, aceleye getirilmiş ve çelişmeli önlemlerle bütün bir toplumun yazgısı üzerinde karar verebileceği bir yönetim hiç değildir. Böylesi bir yönetim hiçbir zaman olmadı ve olursa da halkı zorbalığa götürmek için olacak. Demokrasi o yönetim biçimidir ki hükümran halk, kendi eseri olan kanunların öncülüğünde iyice yapabileceği her şeyi kendisi yapar ve kendisinin yapamayacağı şeyleri de vekilleri marifetiyle yapar. 17 Plivos. Önemini asla yitirmemiş güzelim formül. Ne var ki, düzensizliğin can düşmanı da olsa Robespierre, adaleti anarşi diyen ve toplum barışından da gücü kötüye kullanmanın yasallaştırılması halinde söz eden o sosyal tutucuların bitip tükenmez oyununun da farkındadır. Kendi çekip çevirmelerine uygun gelen her sisteme düzen adını verirler der ve cesetlerle mezarların sessizliğini ise barış adıyla süslerler. Şunu da söylüyordu. Siyasal düzenin öldürücü hastalığı anarşi değil, zorbalıktır. Zikreden E. Hamel, cilt 1, sayfa 482. Seçkin takımından kişilerin gülümseme ve horlamalarının pek az önemi vardır gözünde. Girondinler arasında bu tipte insanlara şu yanıtı veriyordu: bizler sankilotlarız ve ayak takımındanız. Zenginlerin olduğu kadar kalabalığın da yönetimine karşı olan Robespierre bir düzen insanıdır. Ne var ki düzen ve otoritenin yalnız ve yalnız kamu yararının hizmetinde olmasını ister. Yönetimlerin yurttaşların özgürlüklerine el atmalarından korkar. Doğası gereği her işe burnunu sokan ve yeteneksiz bürokrasiye güven duymaz. Bütün zorbalıklardan korkar, çünkü keyfilikten korkar. Ancak seçme yapmak gerekirse duraksamaksızın karşı çıkacağı hükümetin zorbalığıdır. Çünkü emrinde yığınla araç olduğundan bu zorbalık başkalarından çok daha fazla ezici ve baskıcıdır. Bundan dolayı kesin olarak merkeziyetçiliğin karşısındadır. Genel hazineye ödenmesi gerekli olmayan kamu alacaklarından parçaları illere, halkın elinin altına bırakınız. Ve giderler de mümkün olduğu kadar yerlerinde yapılsın. Eski yönetimlerin daha fazla yönetmeyi isteme hastalığından kaçınınız. Başkasına hiçbir zarar vermeyen şeyi yapma hakkını bireylere tanıyınız, ailelere tanıyınız. Kendilerine ilişkin işleri ve aslında cumhuriyetin genel yönetimine ilişkin olmayan ne var ki onları yapmak yetkisini komünlere bırakınız. Kısacası doğal olarak kamu otoritesine ait olmayan her şeyi bireysel özgürlüğe bırakınız ve böylece hırs ve keyfiliğe o kadar az yer vermiş olacaksınız. Zikreden E. Hamel, cilt 2, sayfa 697. İşte ne yazık hep gündemde olan bir program. Aynı düşünceden yola çıkarak keyfiliğe çare diye Robespierre, kuruluşlardaki tartışmaların halka açık olmasını ve seçilmiş olsun olmasın bütün görevlilerin gerçekten sorumlu olmalarını ister. Montesquieu'nun göz bebeği olan o ünlü güçlerin ayrımı, yönetimleri zorbalığa giden yolda durduracak yeterli bir araç olarak görünmez ona. Merkeziyet karşıtı yönetime ve kamuoyunun eğitimine güvenir. Meslekten ordunun bir diktatörü destekleyen kurmayın demokrasiye getireceği tehlikeleri hiç kimse ondan daha açık ve ısrarlı olarak ortaya koymadı. 27 Nisan 1791'de kurucu mecliste şöyle diyordu: büyük bir askeri gücün başında bulunan elindeki iktidarın karşı ağırlıktan yoksun olduğu her yerde, şurası bir gerçektir ki halk özgür değildir. Nedir bu karşı ağırlık? Ulusal muhafız örgütü. Meslekten askerin karşısına düzeltici bir çare olarak yurttaş askeri çıkarıyordu. Ve ulusal muhafızların, bir başka deyişle silahlı ulusun, bir sınıfın aracı haline gelmemesi için de bu örgütün bütün yurttaşlara, zenginler kadar yoksullara da açık tutulmasını istiyordu. Şu inançtaydı: zorbalık ve hükmetme anlayışı bütün ülkelerin askerlerinin doğasında vardır. Öyle olduğu için de ulusal muhafız örgütü subaylarının sık sık seçimlere tabi tutulmalarını istiyordu. Meslek dayanışmasının tehlikelerini hiç kimse ondan daha iyi göremedi. Nişan ve madalyaların hükümetlerin kendilerine yandaş olanların bağlılıklarının karşılığını ödemek için kullandıkları bu boş gururun oyuncaklarının kararlı hasmıydı. Bütün bunların sonunda ölümle ve boş gururun yanı sıra halkı aşağılamaya yol açmaktan başka bir şeye yaramayacağı görüşündeydi. Düzenli orduya gelince onu ulusun içinde eritmek amacıyla baştan aşağıya yenilemeyi istiyordu. İkinci yılda da hükümette yer aldığında en aşağı rütbelerde Avrupa'yı yenecek yeni şefler arayacaktır. Ne var ki bu sonradan ortaya çıkanların da kökenlerini çabucak unutmalarından korkuyordu. Ve öyle olduğu için Barer'den onların zaferlerini gereğinden fazla övmemesini rica ediyordu. Israrla şunu tekrarlıyordu: askeri güç özgürlüğün en korkunç engeli olmuştur hep. Zikreden E. Hamel, cilt 2, sayfa 470. Bu inanmış antimilitaristin iktidarda olduğu kadar muhalefette de en ateşli, en uzlaşmaz bir yurtsever olarak nasıl göründüğünü sanıyorum kimse benden sormayacak. Ya ölüm ya zafer deyimini harfi harfine uygulayarak, düşmanla her türlü uzlaşmaya karşı çıkarak, bozguncu entrikaları alabildiğine şiddetle bastırarak, savaşın tam ortasında hükümetin bağrına kadar bütün yönetimde pusuya yatmış düşman öğelerin tutuklanmasını, konvansiyondan başta karşısında olduğu halde çekip çıkararak, yalnız Fransa'ya değil insanlığa hizmet ettiğinin bilinci içindeydi Robespierre. Bu 18. yüzyıl çocuğu bütün insanların dayanışma içinde olduğuna inanıyordu. 29 Temmuz 1792'de yazgımız bütün ulusların yazgısına bağlıdır diyordu. 10 Ağustos'ta toplar gürlerken o şöyle haykırıyordu. Fransızlar, unutmayınız ki evrenin yazgısını tutuyorsunuz ellerinizde. Yüce yüreği düşmanlarının acıları karşısında bile merhamete geliyordu. Savaşı amansız bir sertlikle sürdürecek olan bu insan, bütün halklar arasında yeniden bir uzlaşmaya gidilerek, kardeşi kardeşe kırdıran korkunçlukların ortadan kaldırılmasını bütün yüreğiyle diliyordu. Kelimenin gerçek anlamıyla bir uluslar topluluğu örgütü tasarladı ve konvansiyonun pek cesur bulduğu şu 4 maddede kanunlaştırılmasını önerdi. Bütün ülkelerin insanları kardeştirler ve çeşitli halklar güçlerine göre aynı devletin yurttaşı gibi aralarında yardımlaşmakla yükümlüdürler. 2. Bir ulusu ezen kişi bütün ulusların düşmanı olarak ilan etmiş olur kendini.